Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyoruz. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah yine ilginç bir mektup olacak gibi
İnşallah.
Gözüküyor
Numan Bey kardeşim. Hocam.
Bakalım
geçen
ne diyor.
Evet. Programın sonunda kafirlerle cihat etmek, kafirlerle cihat etmenin hikmetleri yapmanın gerekliliğine dair hususlar belirtmiştiniz. Şimdi de imkan bulan alimlerin aslında İmam Rabbani şöyle diyordu. Sultanın bu gibi şeylerden haberi olsa kafirlerle cihat etmenin belki de ne kadar önemli olduğunu anlayacak ama sultanın bu gibi şeylerden haberi yok.
Evet.
Dolayısıyla İslam alimlerine de şu düşüyor. Kafirlerle cihat etmenin ne kadar önemli olduğunu insanlara ve sultana özellikle
evet.
beyan etmeleri gerekmektedir diye bitirmişti. Şimdi şöyle devam ediyor hocam.
Şimdi bence orada bir evet. ilave de yapalım. Yani Allah milletimizden razı olsun. Yani
evet.
şu anda ülkemizde imamların, müezzinlerin, üniversite hocalarının yani Diyanet camiasının maaşları son derece dolgun.
Hı hı.
Son derece halimize hamd ediyoruz ama vazifemizi tam yerine getiremiyoruz. Yani gayretlerimizi
alimler olarak mı?
Alimler
yani
olarak
işte uğraşan,
imamlar,
evet.
Diyanet gönüllüleri diyelim.
Hı hı.
Yani görevlisi bile dememek lazım, gönüllü demek lazım.
Hı hı.
Bütün bu kardeşlerimizin yani gayretlerini 10 misli, 100 misli, 1000 misli artırması lazım.
Hı hı.
Yani bu kadar imkanımız var. Şimdi İmam-ı Rabbani diyor ki askerin kahramanlığı diyor savaşta ortaya çıkar.
Hı hı.
Şimdi siz savaşta bir top atarsınız Seyit Çavuş gibi. Savaşın gidişatını değiştirirsiniz.
Hı hı.
Ömer Halis Demir Allah gani rahmet eylesin şehidimize iki kurşunla hı hı. darbeyi belki %50 bitiren bir şehit.
Darbe girişimini sonuçsuz bıraktı.
O alçak
evet.
darbeciyi böyle bir kafasından bir kalbinden vurup yatırdı yani değil mi? İki kurşunla %50 büyük oranda darbeyi bitiren zat. İşte siz 30 sene maaş alırsınız.
Hı hı.
30 sene boyunca savaş çıkmaz.
Evet.
Ama bir gün bir sıkıntı olur. O gün attığınız o kurşun Allah'ın izniyle 30 senelik aldığınız maaşı hak ettirir.
Hı hı.
Şimdi biz de dini kesimler, varlık sahibi zenginlerimiz,
hı hı.
ilim sahibi kardeşlerimiz. Bugün geçen hafta biraz açıklamıştık. Yani İslamiyet büyük bir saldırı altında. Bütün dünyada
hı hı.
İslam ülkeleri buna dahil, Mekke Medine dahil. Yani Mekke Medine'ye gidiyorsunuz. Hemen harem sınırlarının içinde hı hı. McDonald's'lar, Hilton oteller yani ilginç markalar, isimler oralara kadar girmiş. Yani artık haremimiz, mahremimiz kalmadı.
Ya şimdi hem fiziksel saldırılar da var maalesef. Geçen beraber gittiğimizde hocam belki işte duydunuz orada Mescid-i Nebevi'nin hemen dibinde saldırılar oldu.
Tabii.
Yani harem kelimesi aslında belki onun bile yasaklanması gerekirken hem Müslümanlar olarak hem de bütün dünya artık bu hassasiyetleri ortadan kaldırdı maalesef.
Durum böyle olunca evet. işte bugün alimlerin devlet adamlarımıza yardımcı olması lazım. Evvelden beri bütün tarikat erbabı padişaha sultana danışmanlık yapmıştır.
Evet.
Bizim ecdadımıza baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in işte Akşemseddin.
Hı hı.
Her padişahımızın bir müşaviri, danışmanı şeklinde. Çünkü sufilerin dünyevi amacı, ikbal endişesi olmadığı için
evet.
en güzel danışmanlığı sufiler yapmışlar, şeyh efendiler. Niye? Makamda gözü yok, mevkide gözü yok, devlet başkanı olayım gözü yok. Tabi olanlar var, onlar
evet,
hayır ama
haliyle.
Genel haliyle olmadığı için diyor ki Mevlana Hazretleri, müsteşarın, danışmanın veya kadının, kadı yani. Kadın hı hı. derken hanımlar değil.
Evet.
Mahkemedeki kadının diyor.
Hı hı.
Eğer bir menfaat şaibesi olmazsa
hı hı.
verdiği hüküm adaletli olur. İki kişi karşınıza geldi. Dinlediniz. Şahitlerin beyanına bakarak kararı verdiğiniz Allah'ın izniyle kolay kolay hata yapılmaz.
Evet.
Ama velakin eğer diyor kadı en ufak bir menfaat şaibesi olursa ne olur? O zaman onun verdiği karar olmaz. Hatta bir adam idam cezasına çarptırsa
hı hı.
hak etmeyen bir adamı katil olur.
Ya.
Normalde kadılar İslam hukukunda değil mi?
Hı hı.
Hatta pek çok ülkede ölüm cezası da veriyor.
Evet.
Hiç kimse de kadıya hakime sen katilsin demiyor.
Demiyor.
Ama haksızlık yaparsa o şeye de düşebiliyor. Velhasılı kelam şu anda alimlerimizin efendim işte gazeteci kardeşlerimizin herkesin bir seferberlik yapıp İslam'a yapılan saldırılara biz mesela akademisyenler cevap vereceğiz.
Evet.
Reddiye yazacağız. sapık inançlara karşı reddiyeler yazacağız. Hı. Gazeteci kardeşlerimiz daha değişik şekilde. Varlık sahibi hatırlarsanız ne demişti İmam Rabbani geçen haftalarda? İnfakın en hayırlısı, harcamalarımızın en büyük sevap getiren bölümü böyle İslam'ı yayan, öğreten kurumlara verilen infak idi.
Evet.
Böyle olunca yani bunları tekrar bir gözden geçirelim. Şu üzerimizdeki ölü toprağını silkeleyelim. Evet. Yani fırsat, şu fırsat halkımızda büyük kahramanlıklar gösterdi. Biz de halkımıza layık olalım, dinimize, peygamberimize layık olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük işi emri bil maruf nehy anil münker. İslam'ı yaymak, İslam'ı tanıtmak, İslam dışı kötü ahlaka engel olmak, güzellikleri öğretmek idi. Biz de bunu yapalım inşallah.
Evet, dini vecibeleri yerine getirmek aslında her Müslümanın tabii ki görevi. Ama dikkatinizi çektiyse bu olaylarda bile insanların elinde kalan, elde kaldı, belki elde kalan tek şey şehadetlerine sevinmeleri. Yani bu gibi olaylarda insanlar kayıplara tabii ki üzülürler ama kendilerini teselli edecek şey hani devletin ödeyeceği belki tazminatlar değil veya devlet adamlarının gelip kendilerini ziyaret etmesi değil. Sadece işte o şehit oldu, çok güzel tabii, bir mertebeye erişti diye kendilerini teselli etmek.
Bunu da kim öğretiyor? İşte alimlerimiz şehitliği öğretmese.
Yani böyle bir kültürümüz var bizim.
Niye alimlerin kanı şehitlerin kanından daha üstün? Hadiste geçiyor. Sebebi şu. Alim öğretmese iyiydi, alimlerimiz, hocalarımız işte,
evet,
değil mi?
Evet.
İnsanlar şehitliğin ne olduğunu bilmedikleri için kimse fedakarlık yapmaz idi.
Evet.
Ama işte Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hocalar anlatıyor televizyonlarda.
Evet.
Şehitler yani o kadar büyük mertebeler olacak ki. Hı-hı. Ölen hiçbir insan dünyaya gelmek istemeyecek tekrar. Ama şehitler hariç. Hı-hı. Şehitler bu mükafatı görünce keşke her kılımız kadar bedenimizde başımız olsa her birini Allah yoluna versek diyecekler.
Evet.
İşte bu ilmin, alimin ama tabii Allah alimleri dediğimiz gerçek alimlerin değerini gösteriyor. Yoksa maalesef geçen hafta biraz değinmiştik. Yani bugün tabii her ilim, her mesleğin bir fitnesi var. Askerin fitnesi, ya elinde silah var şimdi.
Evet.
Bir işte tartıştığın zaman silahı çekip ben atlayayım diyebilirsiniz. Hı-hı. Alimin fitnesi nedir? Maddi menfaati görünce hakkı değil de batılı süsleyip hak göstermesidir. Yani İmam Rabbani Allah razı olsun da o 400 sene öncesinden bize bugün çok güzel uyarılar yapıyor. Hı-hı. Hakkı, hakikati öğretin. Devlet ricalini uyarın. Onlara bedava danışmanlık, menfaatsiz, garazsiz tavsiyede bulunun ki onlar da neticede yani bizden aldıkları tavsiyelerle, tepkilere göre şey yapıyorlar. Bunu uyarıyor bizi tekrar.
Tabii devlet adamlarının yanında durmak, onlara danışmanlık yapmak, onlara yol göstermek de kolay iş değil. Dediğiniz gibi hem bir maddi beklenti içerisinde olmamak hem de belki can tehlikesine karşı bile sakınmadan doğruyu söyleyebilmek. Çünkü zor zamanlarda doğruyu söylemek veya zor kişiliklerin yanında doğruyu söylemek gerçekten her baba yiğidin harcı değil hocam.
Zaten hadiste geçiyor. Yani en büyük kahramanlık zalim sultan. Gerçi burada elhamdülillah bir zalim sultan meselesi de yok. Şöyle diyelim yani illa gidip de hepimiz Cumhurbaşkanı baş danışmanı olacak halimiz yok. Numan Bey kardeşim. Kendi ufak bir ilçe belediyemiz olabilir. Hı-hı. Muhtarlığımız olabilir. Gider muhtar efendiye destek veririz bir konuda. Hak.
Yönetici olacak.
Yönetici. Yani iş yerimizde yapma. Deriz ki mesela patrona ya patron şöyle bir mescit açsan.
Evet.
Ne güzel olur. Bak insanlar sağda solda merdiven altında namaz kılıyor. Yani idarecilerimiz, devlet reisimiz de olabilir. Çağırırsa gidilir. Nasihat edilir. O çağırmazsa yani illa bir her birimizin üzerinde bir idareci yok mu?
Evet.
Çalıştığımız
ama her ne dese biz hep bir yüksek makam, en yüksek makam. Yok yani Cumhurbaşkanlığına bekliyoruz ama halbuki bulunduğumuz en küçük yerde bile bir yöneticimiz varsa o yöneticimize hakkı tavsiye etmek ve batıldan da men etmek bizim görevimiz.
Vazifemiz.
Keşke hocam dediğiniz gibi bunu en küçük birimlerde bile yapsak zaten belki de bugün başımıza gelen şeyler gelmeyecek.
Tabii çok kesinlikle. Şey gelmeyecek. Doğru yani bir dostumuza bir akrabamıza da bir tebliğ yapabiliriz. Hı-hı. Bir kardeşimize de yakınım akrabamızdır, kılık kıyafetidir. Deriz bu kıyafet sana yakışmıyor kardeşim bak şu. Hatta alternatif sunmak lazım. Yani bir insana şu delik pantolon çıkar dediğin zaman sağlamını alıp hediye etmek lazım.
Tepki de
bunu da yaparak yani değil mi? Bir arkadaşımızın işte kullandığı bir efendim malzeme gayri İslami olabilir. Hı-hı. Bunları tatlı dille böyle kırmadan dökmeden nefsani şeylerimizi egomuzu tatmin etmek için değil. Yani başkasını aşağılamak, küçük görmek, kızdırmak niyeti değil de Allah için yapacağız. O yüzden yani ben bu tebliğ konusuna, emri bil maruf konusuna çok ehemmiyet veriyorum.
Evet.
Önce kendimizden, ailemizden, ta devlet başkanımıza kadar güzel tatlı dille hep bunu yapmak durumundayız. İmam Rabbani işte bize bu vazifeyi hatırlatıyor. Aman diyor ne olur, fırsat bu fırsattır. Yani idarecilerimize, halkımıza, herkese sahip çıkalım.
Geçen programınızda da söylemiştiniz hocam. Bu her belki birimde, her kurumda bir emri bil maruf birimi olsa diye. Gerçekten de hani her türlü konuda gidip danışabildiğiniz, her şeyi sizde uyarabilen, sizi gördüğünde doğruyu söyleyebilen, sizin iyilik yapmanıza vesile olabilen bir aslında birim olsa, her ne kadar bazı şeyleri işimize gelmese de
evet,
yine de bizi doğruya doğru yöneteceğinin eminim hocam.
Şimdi İmam Rabbani diyor ki takvanın, dindarlığın ölçüsü haramları işlememektir. Helalları işlemek değil.
Haramları işlememek.
Tabii, haramları işlememek, helalı işlemekten daha evla, daha önemli. Yani ne demek bu? Biz bugün dini kurumlar çok müspet şeyler yapıyoruz da,
evet,
menfilere engel olamıyoruz. Olamadığınız zaman sizin yaptığınız bir müspet, 100.000 müspeti bir menfi alıp moda, yani yerle bir ediyor.
Yani.
Siz Kur'an kursu açıyorsunuz falan filan, bir sürü çocukları yetiştireceğim diye para harcıyorsunuz, zahmete giriyorsunuz. Adam bir reklam yapıyor mesela. Geçenlerde güzel bir dizi vardı böyle, hani dini ve tarihi şeysi, şuuru çok güzel olan, böyle İslam'ın da güzel gösterildiği hoca efendilerin. Sonra araya bir reklam alıyorlar. Reklam yani rezillik içinde rezillik.
Evet.
Yani diyor ki bu reklamı veren, yani siz diyor masraf edin, bir sürü en yüksek meblağlarla güzel bir İslami dini film çekin. Ben arada diyor 5 dakikalık reklam bölümünde
hepsini batırırım, merak etmeyin diyor.
Mahvederim diyor.
Evet.
Ve bir de hatta o güzel filmler, hani güzel bir filmse eğer dindar kesim seyrediyor ya, onlarla ulaşırım diyor. Ben nerede bulacağım böyle dindar kesimi?
Değil mi?
Normalde bulamam. Belki kimse diziye bakmaz diyor İslami camiadan.
Evet.
Ama o gün diyor hepinizi yakalarım diyor.
Evet.
Yani biraz fazla para verir, hepiniz zehirlerim diyor. O yüzden işte yani televizyon sektörüne, internet, gazetecilik, bunları tepkilerimizi organize edip emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapmak durumundayız. Yoksa aldığımız gazeteler, okuduğumuz dergiler, seyrettiğimiz filmler, çay kahve içtiğimiz lokantalar. Yani ben hatırlıyorum bir gün bir pastanede bir çay içelim, bir dostumuzla bir şeyler konuşalım diye girdik. Şimdi o kadar acı ve kötü ki maalesef, yani evvelden bu sanatkarlarımız daha müettep idi.
Edepli.
Şarkı türkü söyleyen böyle dimdik durur, baston yutmuş gibi hiç kımıldamadan bir eli kolla hareket eder.
Sesiyle kendine ortaya
çıkarırdı. Şimdi öyle bir rezillik ki yani şarkıcı ve türkücü bu şeylerde bu klip falan diyorlar. Baştan aşağı bir rezillik.
Evet.
Yani çok gayri ahlaki. O yani müzik ve o müziğin eşliğindeki görüntüler. Şimdi tasvir etmeyelim buradan.
Evet, yapmayalım.
Şimdi buna dur demezsek, bunu bütün gençlik seyrediyor şu anda.
Maalesef.
Seyrede o kılık kıyafetler, o efendim danslar, görüntüler gençlerin ruhuna işliyor. Hatta ben bazen bir berbere gittiğim zaman böyle falan olunca engel olmaya çalışıyorum. Ha dedim, şunu kapatsanız kardeşim, hiç kimse onu seyretmiyor. Ama görüntü çok kötü. Yani ben de seyretmez onu değilim. Kapattıramıyorsunuz efendim diyor. Yönetim kurulumuzun kararı var.
Yönetim kurulunun kararı.
Ya senin yönetim kurulunun kararı benim dinimi, imanımı, efendim müzik sevkimi nasıl belirler? Yani biz İslami kesimlerde bu tepki şeysi çok az. Yani medeni, insani olarak hatırlatmak durumundayız. Hem halk olarak,
evet,
hem de alimler, aydın kesimler olarak.
Evet. Peki hocam, devam ediyoruz.
Buyur.
Şeriat hükümlerini tebliğden geri kalmaya, tasarruf sahibi olmamayı mazeret olarak göstermek kıyamet günü kabul görmeyecektir.
Yani benim bir gücüm yok efendim. Ben başbakan değilim, cumhurbaşkanı değilim, işte efendim mahkemede kadı değilim. Nasıl yani, kim beni dinler?
Söylesem de yapmıyorlar zaten.
Olmaz. Böyle bir Allah katında mazeretimiz yok. Hadis-i şerifte geçiyor. Kıyamet günü diyor, bir adam gelecek, bir müminin boynunun yakasına yapışacak. Diyecek, kardeşim ben seni tanımıyorum ki, sen nereden çıktın başıma şimdi? Yani bu zor zamanda bir de seninle uğraşacağım. Yo diyecek, aynı iş yerinde çalıştık. Belki komşuyduk. Ben haram işliyordum, sen bana engel olmadın. Bakınız muhterem dinleyicilerimiz, bugün yani engel olamadığımız her haram, çocuğumuz olabilir, yakın akrabamız olabilir. Yani bazen diyoruz ki, ya şimdi doğru söylersem beni sevmez akrabalarım. Beni dışlarlar. İş yerine şöyle desem, şu işi yapmayalım desem, beni küçümserler. Yok, olmaz. Allah'ın emirlerini söylemek zorundayız. Velev ki yapılmasın. En azından hani İbrahim Aleyhisselam hikayesinde ateş atılmış ya, serçe kuşu gagasına su koymuş. Gargada efendim bir çalı çırpalmış gagasını, demişler ki ya bu su bu ateşi söndürmez. Bu çerçöp de ateşin fazla şeyini, alevini
harlandırmaz.
Demiş ki serçe, tarafımız belli olsun. Yani biz tarafımızı belli edelim de.
Evet.
O küçük küçük küçük tepkicikler var ya, Allah'ın izniyle birleştiği zaman çok ciddi tesir yapar. Bu mesela patronların üzerinde yapar, iş sahipleri üzerinde yapar. Yani bir iş yerine 3 kişi dese ki ya kardeşim bu görüntü çok kötü. Bir pastanede bu görüntünün ne işi var? Burası sinema değil ki. Biz bir dondurma yemeye geldik. Deyiverse o adam da insandır. Yani müşteri kaybetmemek için en azından üçüncüsünde, beşincisinde o şeyi değiştirir. Ama biz ne yapıyoruz? Ya neme lazım. Hı. Şimdi dersem kötü olurum falan değil. Evet. Yani cesur olmakta fayda var.
İmam Rabbani'nin bu sözüne mülhem olarak hocam, yani aslında emir bir maruf yapmak belki de sadece ve sadece İslam alimlerinin yapacağı şey değil. Normal şartlarda her Müslümanın yapması gereken bir şey.
Şöyle
hocam, bir şeyin kötü olduğunu, haram tabii, olduğunu biliyorsanız bunu tabii söylemeniz gerekiyor. Hani alim olmanız da gerekiyor.
Detaylı, haram kardeşim, detaylı emir bil marufu alimler yapar.
Alimler
ama
yapar, evet.
Şimdi bir yerde
açık bir haram ve günah var ise eğer.
Kötü bir filmi çoluk çocuk oturmuş seyrediyoruz. Evet. Eve geldiniz, evet, hemen engelli olacaksınız.
Evet.
Yani gücünüz yettiği yerler vardır. Ailenize gücünüz yeter. Akrabalarınıza nispeten yeter.
Evet.
Yetmediği yerde de söylersiniz.
Dillendirirsiniz en azından.
Ben buradan çıkıp mesela girdiğiniz bir lokantaya, hı, veya bir pastaneye çok kötü bir şey var kardeşim. Çay içtim, dondurma yiyecektim ama yemeden kalkıyorum. Hı hı. Ben bu görüntüyü seyretme zorunda değilim. Ya bunu, evet, kapatırsın. Kapatmıyorsan ben buradan kalkıyorum ve seni de yani kınıyorum.
Evet.
Çünkü pastanenin amacı, hani bir sinemaya gitseniz.
Evet.
Kötü bir filme girseniz, kardeşim diyor adam, ben bu filmi zaten oynatıyorum.
Yani fragmanını da izledim. İzlemeseydim.
Yani onu eleştirmek, eleştirirsin yine ama yani hem girip de nasıl engel olursun bana diyor. Ben bu işi bu iş için yaptım diyor. Yani meyhaneye girip de orada da yapmak lazım. Ayrı,
evet,
konu.
Evet. Yapanlar da var.
Ama şimdi için yani hakikaten bir de o kadar ilginç ki yani insanlar o kadar utanmaz oldular ki yani o amaçla kurulmamış bir yerde dahi size bir zehir zerk edebiliyorlar damarlarınıza. Hı-hı. En azından onlara biraz cesur olalım yani.
Evet.
Yani pastanede seyrettiğimiz kötü bir görüntüye, mağazaya girdik, kötü bir müzik. Hı-hı. Hem de açmışlar böyle, çoluk çocuk rahatsız da oluyorsunuz. Yani söylemek durumundayız. Çünkü böyle söylemeye söylemeye, hı-hı, yani İslam'ın, ben her zaman şunu söylüyorum, hiç, İslam ülkesi Türkiye'de yaşıyoruz. Ramazan ayında yani hiçbir mağazamızda ilahi falan çalmıyor. Ramazan ayında da batı müziği. Ne bileyim Kurban Bayramı'nda da hiçbir efendim mağazamızda bir kurbanlık hani böyle bir resimleri falan pamuktan şeyden kurban hayvan şeyleri hani heykelleri falan olmuyor ama yılbaşı geliyor. Hı hı. En dindar gözüken iş yerleri bile işte değil mi o bilmem bir kırmızı kıyafetler içinde Noel babalar falan filan çok üzüntü verici bunlar yani.
Maalesef hocam.
Bunun farkında olalım inşallah.
Üslup olarak da emir bil marufu belki ilan ederken hani alimler değil de normal şekilde İslami bilgisi olan kişilerin hani çok fazla tepkiyle karşılaşmamak için bakın şu hadis-i şerifi belki bilmek ve tebliğ etmek çok önemli. Kıyamet gününde hiç tanımadığımız bir insan gelecek ve bizden davacı olacak. Sebebi de biz onu kötülük yaparken gördüğümüzde uyarmamamız. Bundan dolayı da ben sizi şu anda uyarıyorum. Bu yaptığınız kötü bir şey. Yapmayın, etmeyin deyip oradan gerekirse
tabii,
çıkmak.
Tabii, en
üslup olarak da bunu denemek hocam.
Yani lisanımızda bunu söyleyince sorumluluktan belli oranda kurtuluyoruz elhamdülillah.
Evet. Peygamber ki onlar varlık aleminin en faziletleridir. Şeriat hükümlerini beyan etmişlerdir.
Peki şunu demek istiyor İmam Rabbani. Bu dünyada en kıymetli iş nedir? Hı hı. Allah'ın en kıymetli mahlukatı peygamberlerdir. Allah'ın yarattığı insanlar içinde en kıymetlisi peygamberlerdir.
Evet.
Allah bu kullarına şeriatı tebliğ etme vazifesi veriyor da onlar bu yolda üzülüyorlar değil mi? Terliyorlar.
Çile çekiyorlar.
Çile çekiyorlar da sen kimsin kardeşim? Sen Allah'ın daha sıradan bir kulusun. Hı hı. Senin hayda hayda peygamber mesleğine, peygamber mirasına sahip çıkman gerekir. Sakın ha, yani kendine başka bir eğlence, oyalanma arama. Hı hı. Çünkü vazifemiz ağır. Hı hı. Peygamberin mesleğini, peygamberin yaptığı tebliğ işini yapacağız. Şeriatı öğretme işini yapacağız. O yüzden ben diyorum ki kıymetli dinleyicilerimize, her evden en az bir çocuğumuz dini tahsile yönlendirelim. Hafızlığa, ilahiyata, imam hatipe. Hı hı. Ki ailenin de bir sigortası olsun.
Muhterem hocam, çocuklarımızdan en az birisinin dini tahsile belki yönlendirilmesi gerekiyor dediniz. Ama şöyle aslında bütün çocuklarımızın bir kere hani kendilerine yetecek fıkhi bilgilere sahip olmaları gerekiyor.
Tabii,
ama birisinin de dini yönden ilerlemesi gerekiyor.
Dört dörtlük daha böyle tafsilatıyla öğrenmesi. Bu ne olur?
Ailenin sigortası diyorsunuz. Yani
şimdi bir mesela bir zengin bir aile bakıyorsunuz, tamam mı? Hiç böyle bir dini eğitim alan bir tane bile olmadığı zaman aile kayıp gidiyor. O servet de hakikaten İslam'ın dışında israf oluyor. O yüzden her ailede en az bir çocuğumuz hepsi olsun keşke. Çünkü bugün en büyük ihtiyaç dini eğitim. Sağlam dini eğitim. Çünkü elhamdülillah ülkemizde bugün fazlasıyla meyve sebze, fazlasıyla iş kaynakları, fazlasıyla varlık ve bolluk çok fazla.
Yedirip içiriyoruz.
Yani her israf türlü var. Allah'ın nimetlerini onun istemediği şekilde kullanmak var falan falan. Bunlara engel olmak için bugün en büyük ihtiyaç sağlam dini eğitim almış kaliteli insan. Zekası yüksek seviyede. Bugün biz ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Yani en zeki çocuklarımızı tıbba, hukuka falan filan gönderiyoruz. Yani hiçbir işe yaramıyorsa çocuk, zeka seviyesi düşükse de hadi Kur'an kursuna gitsin, İmam Hatip'e gitsin gibi. Bu yani şimdi Allah'a ve dinine ne kadar değer verirsek Allah Celle Celaluhu da bize o kadar değer verir.
Yani hem aslında hocam İslam alimi yetiştirmek gerekiyor, hem de Müslüman alim yetiştirmek gerekiyor. Olabilir ki bazı insanlar da elektrik, elektronik konusunda, bilgisayar konusunda, tıp konusunda çok ilerlemek istiyorlar. Ama bu alimlerin de, bu ilim adamlarının da Müslüman olması gerekiyor.
Tabii ki.
Yani hem İslam alimi hem Müslüman alim yetiştirmek gerekiyor.
Zaten İslam'da yani dini, gayri dini bir şey yok ki. Her yok, şey dini. Ki. Yani bir biyolog, bir doktor ibadet ruhuyla yaparsa tıp da ibadettir.
Evet, evet.
Kur'an da ibadettir. O yüzden
yani bir ameliyata girerken tabii, ya Rabbi senin rızan için bu kulunu şifa, senin vesilenle şifaya kavuşturmak için o maksatla yaparsa
tabii
sevap kazanıyor. Çok güzel tabii hocam. Evet, peygamberler ki onlar varlık aleminin en faziletleridir. Şeriat hükümlerini beyan etmişlerdir. Kendilerinden mucize göstermeleri istenildiğinde de ayet ve mucizelerin Allah Teala'nın katında olduğunu, kendilerinin ise sadece tebliğ etmekle görevli olduklarını söylemişlerdir. Umulur ki Allah Teala o tebliğ anında bir durum ihdas eder ve o kafirlerin hakikatlerinin açığa çıkmasına sebep olur. Her halükarda şeriat meselelerinden hakiki yönüyle onların haberdar edilmeleri gerekmektedir.
Şimdi tabii Allah-u Teala peygamberlere mucizeyle destek vermiş. Evliyasına ve tebliğ yapanlara da kerametlerle zaman zaman destek veriyor. Bu konuda geçenlerde bir Küveytli bir kardeşimizle görüşmüştük. Afrika'da tebliğ yapıyor.
Afrika'da.
Diyor ki o kabilenin reisi 3 senedir yağmur yağmadı bizim bölgeye diyor. Madem Tanrı'na dua et diyor. Eğer yağmur yağarsa hepimiz diyor imana geleceğiz diyor. Bu mübarek zat da çok güzel dua ediyor. Allah'ım diyor benim gibi günahkar bu kulunu. Yani beni boş ver de bu insanların hatırına ne olur bir yağmur gönder falan. Çok böyle yana yakıla kalpten dua ediyor. Allah Celle Celaluhu da hakikaten o gün böyle bir güzel bir yağmur gönderiyor. Ve bütün o kabile Müslüman oluyor.
Allah Allah.
Her zaman böyle kerametler de yetişmeyebilir ama zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi mucize. Yani o Kur'an-ı Kerim'i biz güzel anlasak ve anlatabilsek Kur'an-ı Kerim öyle büyük, yani Kur'an-ı Kerim ebedi mucize.
Evet.
Onun yani şu an insanları aciz bırakan bilgiler, malumatlar, işte yıldızlarla alakalı değil mi? Biyolojiyle alakalı, çocuğun yani doğumuyla alakalı her şey var Kur'an-ı Kerim. Bunları biz kendimiz öğrenip anlatabilsek o bilgiler fazlasıyla yeter. İnsanları dine çağırmak için ama belki bizim en büyük hatalarımızdan birisi de Kur'an-ı Kerim'i anlama hususunda biraz tembeliz. Yani Kur'an-ı Kerim'in araştırılması, efendim işte o mucizelerin, o bilhassa tıpla alakalı, efendim işte astronomi, gökbilimi, bunları araştırırsak, bugünkü insanlar genelde bu konuda çok bilgili olduğu için, herkes işte kompütürdü, şu bu falan, bu bölümlere çok meraklı. Malzememiz çok. Ama biz bu güzel İslam nimetinin kıymetini sanki biraz bilemiyoruz. O yüzden ilim adamlarına, Müslüman ilim adamlarına çok vazife düşüyor ki Kur'an'ın her sahadaki icazını yani mucizesini insanlığa gösterelim.
Diyelim ki sultanın veya bir yöneticinin yanındaki alim veya ilim adamı gerekli ihlalleri yapmadı, gerekli hatırlatmaları yapmadı ve uyarmadı. Bunun sonucunda çıkacak ihmallerden de diyor ki alimlere ve sultana yakın olan kimselere aittir.
Şimdi İmam Rabbani bunu başka yerde de açıklıyor. Ahirette diyor azabı en çetin, en fazla olacak insan ilmiyle amel etmeyen, etrafını ıslah etmeyen alimlerdir diyor.
Ya.
Hatta diyor ki İmam Rabbani başka mektupta, ümmetin başına gelen bütün musibetler, bütün belalar ehli dünya alimler yüzünden olmuştur. Ne demek ehli dünya alimler? Buna biz saray alimleri dediğimiz, hı hı. hatta Ekber Şah hatırlarsanız İmam Rabbani'yi hapse attıran,
evet, evet.
Bu zatı da sapıttıran etrafındaki ilim erbabı. Yani padişaha daha çok yaranmak için, padişahım sen müştehitsin. Senin her uygulaman bir müştehidin içtihadı gibidir. İtiraz edilemez şeklinde onu böyle değişik felsefelerle, değişik böyle yağlı balı laflarla süsleyip onun yanında menfaat elde etmek için saray uleması
evet.
Onu yoldan çıkarıyor. Yoksa Ekber Şah başlangıçta iyi bir adam. Şeriata yakın bir adam ama cahil, kaba bir herif.
Evet.
Etrafındaki bu bazıları Şii, bazıları değişik filozoflar onu şımartıp yoldan çıkartıyorlar. O yüzden diyor ki İmam Rabbani aman sakın diyor idarecilerimizin etrafını boş bırakmayalım.
Hı hı.
Ha bir menfaat için değil kesinlikle. Ben milletvekili olayım, şu olayım, bu olayım, beni başkan adayı yapsın. Yok. Menfaatsiz yapmak lazım bunu. Allah rızası için. Ve bu inanın bu Allah rızası için bir iş yaparsak Rabbim onun da tesirini halk ediyor. O yüzden hani bu konuda hassas olalım. Bazen devlet ricalinin etrafını böyle yağcı efendim menfaatçi tipler sarıyorlar. Danışmanlar ordusu sarıyor.
Hı hı.
Ve hakkı batıl, batılı da hak gösterebiliyor. Yani biz de yani inşallah yani ne kadar elimizden geliyorsa tabii. Kimi direkt görüşür, kimi belki 10. katmandan bir şahısla görüşebilir. Bunu yapmak vazifemizdir.
Hatta bazen belki ulaşma ihtimali olmayan kişiler açık mektup yazıyorlar değil mi? Hani diyelim ki uyarmak babından
Eyvallah.
Açık mektup yazıyorlar. Peki ihmallerinden de sultana yakın olan kişiler ve alimler sorumludur. Peki
diyelim yani şunu ki, diyor padişah evet. hata yaparsa
ya onu sorumlusu
padişah
onlar.
Padişah hesabını verecek.
Evet.
Ama padişaha yakın olup da hatta padişahtan maaş alıp da
evet.
devletten maaş alıp da
onu uyarmayanlar,
evet,
görevini yapmış oluyorlar.
Olacak. Peki mesela diyelim şimdi ki evet. örnek de vermek istiyorum.
Buyurun.
Kıymetli kardeşim hani Türkiye'mizde işte bir bu yani hizmet hareket deniliyor ama şeytana hizmetmiş maalesef. Ne kadar fitne yaptılar ülkemizde.
Hı hı.
Onların daha başlangıçta hani bir hikaye vardır. Çocuk yumurta çalar eve getirir. Annesi pişirir. Sevinir. İyi yaptın oğlum der. Yerler. Sonra çocuk bir gün tavuk çalar getirir. Annesi yine onu da pişirir. Yerler falan. Hindi. Sonra bir gün at çalarken yakalanır ve idama mahkum edilir. Çocuk der ki anne der senden bir son arzum var. Dilini bir öpeyim. Anne ne yapıyorsun yani? Annesinin dilini ısırı koparır.
Hmm.
Niye böyle yaptın derler? İdama mahkum oldun. Ölüyorsun bir de anne hakkıyla öbür tarafa gideceksin deyince. Ya der ben yumurta çaldım annem bu hırsızlığımı yani kötü görmedi.
Ödüllendirdi hatta.
Ödüllendirdi. Yani. Övdü. Aslan oğlum falan işte falan. Tavuk çaldım, hindi çaldım, at çalarken şimdi ölüme mahkum oldum. Eğer annemin bu dili zamanında beni uyarsaydı ben burada olmayacaktım şimdi. Beni azarlasaydı. Hatta bir tane tokat atsaydı belki. Sen niye başkasının yumurtasını, tavuğunu çalıyorsun diye. Ben burada olmayacaktım. Şimdi yani hakikaten ilim erbabı olarak belki fark edemedik ama fark etseydik daha iyi olacaktı. Belki fark edip mücadele etmek zor da gelmiş olabilir. Ama demek ki bunu gösteriyor ki ufak fitnelere, ufak belalara küçükken müdahale edilmediğinde o büyüdüğü zaman hepimizi yakıyor.
Allah muhafaza.
Hepimize zarar da veriyor. Bu da evet. bizim için, milletimiz için, alimler için, ulema için bir ders olur inşallah.
Uyarmadılar, sorumlu oldular. Peki uyardıklarında diyelim ki sultan veya yönetici, o zaman sultanmış, şimdi yönetici tarafından bir gadre, bir eziyete uğradı. Bu da diyor ki İmam Rabbani, eğer bu gerçekleri beyan sırasında bazı insanların karşılaşabileceği eziyetlere de büyük bir saadet olarak bakmak gerekir.
Hakkı İslam'ı tavsiye edip yayarken çektiğimiz sıkıntılar, cihat yaparken yediğimiz kurşunlar Allah katında bizim için en büyük efendim kurtuluş vesilesidir.
Hı hı.
Rabbimizin katında ya Rabbi elimi senin için feda ettim. Ya Rabbi İslam'ı savunduğum için hapse girdim.
Hı hı.
Bu bizim için var ya ahirette belki Allah'ın huzuruna giderken en çok sevinerek göstereceğimiz hayatımızın yani belki evde çay kahve içtiğimizi efendim sağda solda hayır işlerini bile o kadar severek Rabbimize gösteremeyeceğiz ama o fedakarlıklarımız Allah katında büyük bir nimet. Yani Allah dikkat ederse Kur'an-ı Kerim'e bir peygamberlerin hayatını inceleyelim.
Evet.
Yağla balla yaşayan böyle hani gel keyfim gel tipinde peygamber varmış Kur'an-ı Kerim'de.
Yok.
Halbuki peygamberler Allah'ın en sevdiği kulları. Şimdi bakıyorsunuz işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar eziyetler çekmiş. Zekeriya aleyhisselam oradan kesilmiş. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, her birini nice acılar çekmiş şeriatı, İslam'ı, tevhidi yaymak için. Hı hı. Ve çektikleri oranda da ülül azim peygamber olmuşlar. O yüzden yani biz Türk milleti, şunu da söyleyeyim, pek sıkıntıyı ve şeyi sevmiyoruz. Gerçi elhamdülillah son olaylarda ülkemizin, milletimizin kahramanlığı biraz çıktı ama genelde böyle birazcık yani korkuyoruz. Korkacak bir şey yok. İnsan bir kere ölür. Yani insan hayatı bir kere yaşar. Şimdi ölünce de iş bitiyor. Ha, şehit olarak ölürseniz ebedi efendim bir selametsizlik için. Evet. Korkarak, böyle saklanarak, hakikatleri söylemeyerek. İlla hani böyle savaş meydana gitmek gerekmiyor. Bir yerde bir İslam'a saldırı oluyor. Hakkı söyleseniz, hı hı, dışlanacaksınız. Yani dayak bile yemeyeceksiniz belki ama sırf dışlanmamak için. Ufacık böyle bir azardan bile korktuğumuz için. Hatta insana bir ayıplar diye. O yüzden sufilikte melametilik var. Hı hı. Ne demek melametilik? İnsanların, kınayanların kınamasını aldırmamak. Yani ben şimdi başımda bir namaz takkesiyle çarşıya girsem, şu alışveriş merkezine herkes dönüp bana bakar.
Evet.
Baksın, adam fötör giyiyor, sağını solunu yırtıyor, ne bileyim her türlü abuk subuk kıyafetle dolaşıyor da o adam utanmıyor. Ben niye utanacağım? Elimde tesbih görürlerse işte molla derler. Desinler. Hani riyakarlık işi yapmayalım da ben şimdi şöyle bir yeni şey iddiam var. Hı hı. Diyorum ki artık evvelden sufiler yani riyakardan kaçınmak için şey yaparlarmış, böyle bazı mekruhları işlerlermiş. Hı. Halk bizi yani dışlasın, ayıplasın da yaptığımız iş daha böyle ihlaslı olsun diye. Şimdi tam tersine mekruh yapmak yerine siz Allah'ın emirlerini işleyin, tam melami oluyorsunuz.
Halk kınıyor
şimdi
zaten.
Bugün halk zaten sizi çok kınıyor. İşte başörtünüz var, hanımlar için söylüyorum ama işte öcü gibi kapalı diyorlar değil mi?
Evet.
İşte sakalınız oluyor, IŞİD'çi gibi sakalı var diyorlar. Ne bileyim, her İslami bir efendim bizim dışımızda tezahür eden Allah'ın emirlerini böyle kötü gören, gülen çok maalesef insanlar var. O yüzden velami olmak için mekruh işlemeye gerek yok. Sünnet-i seniyeyi işleseniz zaten bayağı bir yergi alıyorsunuz toplumdan.
Evet.
Aldırış etmemek lazım. Yani peygamberlerin hayatında bu var. Biz onları benzemeye, hı hı, çalışalım. Şimdi
zaten İmam Rabbani Hazretleri de hocam hemen bir sonraki cümlede demiş ki, bakınız peygamberimize demiş, ne kadar çok çile çekti, ne kadar sıkıntı çekti. Hatta peygamberin en faziletlisi Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: hiçbir peygamber benim gördüğüm kadar eziyet görmemiştir.
Ya peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabalarından, uzak akrabalarından. Ben diyorum ki ya, peygamber efendimiz bize tevhidi getirdi. Bizi uçurumun kenarından,
evet,
çekip aldı. Hı hı. Ümmet ne yaptı? Ümmet onun torunlarına, onun damadına eziyet etti. Yani. Torununu öldürdü. O ciğer paresinde mi? Yani bu mu olmalı teşekkür? İşte Allah-u Teala, şunu da söyleyeyim. Bunun bir sebebi var tabii. Hı hı. Sebebi Allah-u Alem şudur, Numan Bey kardeşim. Allah sevdiği kullarının mükafatını bu dünyada vermiyor. Peygamberimiz o kadar uğraşmış, yorulmuş. Tamam mı? Son güne kadar hala gazvelerde, hı hı, cihatta, toplumdan sıkıntı görüyor. Ey Muhammed, adil ol diyorlar. Birisi gelip yakasını çekiştiriyor. Evet. Babanın malından veriyorsun, ver bana ganimet malından diye. Hepsi de peygamberimiz güler yüzle sabrediyor. Hı hı. Biz şimdi yani Allah aşkına bizim ne ayrıcalığımız var ki? Allah en sevdiği kullarına bile böyle imtihanlara tabi tutarken biz niye imtihana tabi tutulmayalım? Tabi olacağız. Ve sıkıntıya talip olacağız. İslam yolunda, iman yolunda, davet yolunda her türlü sıkıntıya katlanmayı bir ganimetle bileceğiz. Yani böyle ufanarak, yani sıkınarak, şikayet ederek değil de, Rabbim iyi ki bana bu imtihanı verdin. İyi ki yani bu işi ben yapıyorum, hı hı, diye sevinerek, gönüllü olarak yapmamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden Allah yolunda sıkıntılardan çekinmeyelim.
Bu gibi cihattan. Konularda da hocam bizi tabii ki, yani belki İmam Rabbani bizi şu yüzden söylüyor belki de. Yani tebliğ yaparken ne kınamadan ne başkalarının incitmesinden hiçbir şekilde korkmayacağız. Ve burada da teselli arıyorsak da diyeceğiz ki peygamberlerimiz, peygamberler bu kadar çok çile çektiler. Demek ki ben de çile çekiyorsam o zaman ben de doğru yoldayım.
Yani peygamberimin yolundayım. Çünkü her varis olan, hı hı, şimdi diyor ki ulema verasetül enbiya diyor peygamberimiz. Alimler, peygamberlerin varisi. Şimdi birinin babası vefat etse, babasının işte ziraatçıysa ambarındaki buğdayı, hı hı, hayvancılıkla uğraşıyorsa sürüleri kalır değil mi? Kuyumcuysa, evet, da altın gümüş kalır.
Evet.
Bizim peygamberimize bize davet, ilim biraz kaldı. Hı hı. Biz de bu mirası severek alalım ve onu yerine getirmeye çalışalım. Yoksa işte bu mektubun başlarını hatırlarsanız, hı hı, İslam alemindeki Müslümanların zayıflığından bahsediyordu.
Evet.
Zamanın sultanı işte şöyle yapsın, böyle yapsın. Yani esasında tam bugün uygulayabiliriz bu mektubu. Bugün de Müslümanlar perli perişan durumda.
Evet.
Niye? Çünkü emr bil maruf, nehy anil münker vazifesini alimler olarak, din bilginleri olarak, halk olarak yapmıyoruz.
Yapmıyoruz.
Neme lazım? Bırakın yapsın, bırakın işte içsin, bırakın gelsin, bırakın tozsun. Böyle olunca da tabii sayımız kalabalık, hı-hı, ama velakin tesirimiz çok az.
Az. Keşke
Rabbani bunu bize söylüyor.
Keşke yapmadığımız tebliğler kadar kötülük de yapılmasa. Hani biz tebliğ de yapmıyoruz ama karşı tarafta kötülük de yapmıyor, duruyor. Yani stabil bir durum olsa, hadi belki bir nebze olsun birazcık rahatlayabiliriz ama biz tebliğ yapmadığımız gibi karşı tarafta batıl hiç durmadan gece gündüz her türlü imkanıyla da saldırmaya ve hakkı yok etmeye çalışıyor.
Zaten bu bir sünnetullah. Küfürle iman devamlı savaş halindedir.
Devamlı savaş halinde.
Hani Mevlana buyuruyor ya, diyor ki Musa ile Firavun'un öldüğünü zannetme diyor. Hı hı. Musa ile Firavun hem içimizdedir her an, hem dışarıda. Dışarıda ya. Bakıyorsunuz İslam bir tarafta, küfür bir tarafta. Küfür İslam'ın altına uymak, Müslümanları zora sokmak için bütün gücüyle çalışıyor.
Bütün gücüyle.
Yani 15 Temmuz'da darbe yaşadık. 250'ye yakın şehit verdik. 2000-3000 yaralı verdik. Hı hı. Hiç kimse bunlar niye öldü, şehit oldu demiyor da, hı hı, aman darbe yapıp bunları öldürenler, sivile ateş edenlere, hı hı, dikkat edin, onları incitmeyin. Böyle onları falan filan, onların haklarını savunmaya kalkıyor. Ya Allah aşkına, yani mazlumu bırakıp da zalimi savunmak yakışır mı? Kuzuyu bırakıp da kurdu, efendim düşünmek, kurdun pençesini efendim işte ne bileyim daha da keskinleştirmek yakışır, evet, mı? İşte küfür bunu yapıyor.
Ama mahkeme küfürden olsa, tabii, hakim küfürden, tabii, olsa, avukat savcı falan hepsi mahkemeyi kuran da hepsi aynı olduğu için mahkemeyi kurarlar, kararı da verecekler, onlardan olur. O yüzden bizim gerçekten çok uyanık olmamız gerekiyor hocam. Tebliğ yapmamız gerekiyor ve Müslüman olarak da belki de cihat ruhumuzu en başa dönecek olursak hocam, cihat ruhumuzu, içimizdeki cihat potansiyelimizi her zaman diri tutmamız gerekiyor.
Kesin. Ben şunu yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şey ordu var mıydı böyle yani paralı ordu yoktu. Herkes askerdi yani. Peygamber Efendimiz diyordu ki yarın cihat var. Hı hı. Kılıcını kuşanan, mızrağını kapan geliyordu. O yüzden yani hakikaten Müslüman ülkeleri hem güçlü ordusu olacak hem de halkı eğitimli olacak ki, hı, böyle bir zor durumda, bir düşman saldırısında falan kısa süre toparlanıp bu şeyi Allah'ın izniyle def edeceğiz inşallah.
Evet, inşallah hocam. Son olarak İmam Rabbani şöyle bir şiirle bitirmiş.
Buyurun.
Ömrüm gelip geçti, vecdimden bahsetmem bitmedi. Gece nihayete erdi, sen bu kadarıyla da yetin. Baki selamlar ve ikramlar olsun diye mektubu bitirmiş. Bu bir mektuptu hocam. Bakın bir mektuba verdiği cevap. Demek ki mektubu yazan kişi Seyit Ferit. Yani bazı sorular sormuş ve o soruların akabinde ona verdiği cevaplar bu şekilde de bitmiş oldu.
Yani biraz siyasi gündem hızlı olduğu için biz de uzunca konuşmuş olduk.
Bize de böyle
olduk.
Bir mesaj gelmiş oldu hocam.
Yani biraz manevi konular değil de daha böyle güncel, daha böyle efendim işte savaş ahlakı diyelim buna. Evet. Biz cihat ahlakı diyelim.
Sufinin savaş ahlakı nasıl olmalı
diye. Onunla alakalı şeyler duyduk. Hacıyan. Evet. Allah hepimize amel etmeyi nasip eylesin.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacıyan'la Mektuplar programının daha burada sonuna geldik. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olalım. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız.